للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün okuyacağımız ayet Bakara 259. Bu ayet vesilesiyle Üzeyr Aleyhisselam'ın nebi olup olmadığı konusu üzerinde birazcık duracağız. Tevrat ve İncil'in iddia edildiği gibi tahrif olan bir kitap mıdır? Yoksa saklanan bir kitap mıdır? Onu anlamaya çalışacağız. Yani bu akşamki çalışmamız Allah nasip ederse daha çok dinler tarihine bir katkı şeklinde olacak. Yani Kur'an-ı Kerim kaynaklı bir katkı. اَوْكَالَّذ۪ي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Ya da şu kişiyi gözünde canlandırdın mı? Bir şehire uğramıştı. O şehir tavanları üzerine çökmüş. Yani binaların tavanı yere düşmüş, duvarlar da tavanlar üzerine, direkler de tavanların üzerine yıkılmış. Yani ne tavanı var, ne de tabanı. Hep böyle tümüyle yıkılmış bir bina. Şey, yıkılmış bir şehir. Tavanlar çökmüş, duvarlar tavan üzerine yıkılmış bir şehir. قَالَ اَنَّا يُحْيِ هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. Şöyle baktı. Burayı Allah, bu şehri ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bir umutsuzluğa kapıldı. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ. Allah hemen onu oracıkta öldürdü. 100 yıllığına. 100 yıl öldü orada. ثُمَّ بَعَثَهُ. Sonra Allah onu kaldırdı. Diriltti. قَالَ كَمْ لَبِسْتِ. Burada ne kadar kaldın dedi. Tabi Allah-u Teala direkt konuşmaz biliyorsunuz. Ya perde arkasından ya bir melek vasıtasıyla konuşur. Ya da kişinin içerisine şey yapar, ilham eder ama buradaki direkt konuşma olduğu için melek vasıtasıyla olması çok daha akla yatkın. Gale kem lebist. Ne kadar kaldın diye sordu Allah-u Teala ona. قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. Burada bir gün kaldım. Belki daha da az. 100 yıl ölmüş. Allah yeniden diriltmiş. Ne kadar kaldın diye soruyor. O da diyor ki bir gün kaldım. Belki daha da az. Şimdi bakıyor, güneşe göre cevap veriyor. Ben buraya geldiğim zaman işte uyuyakalmışım. Güneş şuradaydı, şimdi buraya gelmiş. Ya bir günden daha az kalmışım diyor. قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ. Hayır dedi Allah-u Teala. Burada 100 yıl kaldım. فَانْظُرْ اِلٰى تَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهِ. Bak bakalım. Yiyeceğine ve içeceğine bozulmamış. Deniyor ki işte bir bahçeden geçmiş, biraz incir koparmış, biraz üzüm koparmış. Üzümün suyunu bir kaba sıkmış. Suyun bir kısmını içmiş, bir kısmı da yanında duruyor. Bakıyor ki ne incir bozulmuş ne üzüm. فَانْظُرْ اِلٰى تَعَامِكَ وَشَرَابِكَ Yiyeceğine ve içeceğine bak. لَمْ يَتَسَنَّ Hiç yıllanmamış. Yani üzerinden yıl geçmişe benzemiyor. Taze. وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ Eşeğiyle beraber gelmiş oraya. Eşeğin nerede? Eşeğine bir baksana diyor. Bakıyor ki eşek yok. Kemik ölmüş, kemikler birkaç tane kemik parçası var çevresinde. Allah Allah. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ Seni insanlar için bir ayet yapalım diye bu böyledir. Şimdi ayeti biliyorsunuz mucizedir. Yani mucizeye ayet denir. Senin kendini insanlar için bir ayet yapalım. وَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ Şimdi kemiklere bak. كَيْفَ نُنْشِزُهَا O kemikleri nasıl yerden böyle kaldıracağız? Birbirlerine eklenerek eşeğin iskeleti oluşacak. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا Sonra ona et giydireceğiz. Elbise gibi eti, bütün kemikler giyinecek. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Her şey onun için çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkınca dedi ki tamam. Demek ki Allah her şeye bir ölçü koymuş. Yeniden dirilmenin bir ölçüsü var. Uyuyup uyanmanın bir ölçüsü var. Her şeyin bir ölçüsü var. Şimdi bununla ilgili değişik rivayetler var. Ama bana en makul olanı bu zatın Üzeyr Aleyhisselam olmasıdır. Onun Kur'an-ı Kerim'de açıkça Nebi olduğuna dair bir işaret yoktur. Açık bir işaret yoktur. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir ayette Üzeyr kelimesi geçiyor. O da Tevbe Suresinin 31. ayetidir. 30. ayetidir. 30. ayette ne diyor? وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ اِبْنُ اللّٰهِ Nasraniler, Hristiyanlar da dedi ki Mesih Allah'ın oğludur. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ Bu kendi ağızlarıyla söyledikleri sözdür. Yani bu kendi iddialarıdır. يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ Bunlar daha önceki kafirlerin sözlerine benzer söz söylüyorlar. Yani onların ağzını kullanıyorlar. قَاتَلَهُمُ اللّٰهِ Allah kahretsin onları. اَنَّا يُؤْفَكُونَ Nereden bu iftiraya getiriliyorlar? Bu yalanı nereden uyduruyorlar? Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu, İsa'nın Allah'ın olduğunu neden uyduruyorlar? Şimdi dinler tarihçileri bu konuda ciddi manada bir sıkıntı içerisindedirler. Bugünkü Yahudiler diyor ki siz bize iftira ediyorsunuz. Biz Üzeyr'e Allah'ın oğlu demiyoruz. Şimdi Yahudilik tarihinde Ezra adını verdikleri bir zat Üzeyr Aleyhisselam'a tıpatıp uyuyor. Şimdi onlar diyor ki sürgünden sonra biliyorsunuz Yahudiler iki sürgün yaşadılar, iki büyük sürgün yaşadılar. Bir tanesi Nabukadnezar dedikleri, işte bizim kaynaklarda Buhtun-Nasr diye geçen Sasani hükümdarının Kudüs'ü işgal edip her tarafı yerle bir edip bütün Yahudileri Babil'e götürmesi ki buna büyük sürgün diyor Yahudiler. Bunlar Babil'de 70 yıl kaldılar ve döndüler. Ezra'nın da onlarla birlikte Babil'e sürgün edildiği söyleniyor. Şimdi buradan hareketle gidelim ve şöyle ifade ediliyor. Deniyor ki Babil sürgününde Tevrat nüshaları kayboldu. Ve bugün bunu aşağı yukarı ittifak edilen bir söz. Yani dinler tarihçileri açısından ittifak edilen bir husus. Ezra Tevrat'ı ezberlemişti. Dönüşte ezberinden yazdırdı. Ya da işte Tevrat'ın bir nüshasını buldu ve yazdırdı. İfadesi kullanılıyor. Şimdi bana göre burada hem doğru hem de yanlış bilgiler var. Bu sürgüne gitmesi olayı oldukça mantıklı gözüküyor. Ezra'nın Üzeyr Aleyhisselam olması halinde kendisine Tevrat'ın verilmiş olması gerekir zaten. Onu da ilgili ayetlerden inşallah okuyacağız. Şimdi her zaman söylüyoruz bir metot meselesi. Bizim geleneğimizde maalesef Kur'an-ı Kerim ilgili ayetler birleştirilerek okunmuyor. Yani bir konuya bakılınca İnsanlar Kur'an'a uyacağına, Kur'an'ı kendilerine uyduruyorlar. Öyle olduğu zaman da hiçbir problem çözülemiyor. Zaten ondan dolayı da diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir problem çözülmez. Maalesef öyle bir kanaat var. Şimdi, bu şehrin, yani tavanları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmış olan şehrin Kudüs olduğu ifade ediliyor ki son derece mantıklı. Kudüs 70 yıl sonra yine bir Sasani hükümdarı tarafından yeniden yapılmış. Babil'den Yahudiler oraya getirilmiştir. Şöyle bir ifade var bazı kitaplarda. Üzeyr Aleyhisselam ya da Ezra Yahudilerin ifadesiyle Ezra, işte bizim kaynaklara göre Üzeyr Aleyhisselam, Babil sürgününe gidenlerden bir tanesi. Fakat hani orada esir ediliyor, esir olanların arasında, işte 40 yaşlarında, bazıları 50 yaşında diyor ama 40 yaş oldukça mantıklı gözüküyor. 40 yaşlarında bir yolunu bulup kaçmış Babil'den. Şeye geliyor, Kudüs'e doğru geliyor. Çünkü bunları Kudüs'ten çıkarmışlar, şehri tamamen yıkmışlar, alt üst etmişler her şeyini, hiçbir şey bırakmamışlar. Bir yolunu bulup geliyor, bir eşeğe binip geliyor oraya. Tabii o çıktığı şekilde bir şehir düşünerek geliyor. Şehrin tamamen yıkıldığını düşünmüyor. Oraya gelince bakıyor ki şehir tamamen yıkılmış. Hani taş üstünde taş kalmamış. Hiçbir tane bina yok. Bütün binalar çökmüş. Tavanlar çökmüş, duvarlar üstüne yıkılmış. Hiçbir şey yok. Şimdi bu mantıkla bu ayeti tekrar okuyalım. اَوْ كَالَّذ۪ي مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا. Şimdi İsra suresinde şeyin Kudüs'ün tamamen taruman edildiğine dair de şey var, ayet var. Şimdi ayetleri birlikte değerlendirdiğiniz zaman da son derece uygun düşüyor Kudüs olması. Şimdi şöyle bir bakalım, açık şey yapmadan önce, konuşmadan önce 17. sureye bir görelim hep beraber. 4. ayette şöyle diyor Allahü Teala: "Vagadayna ila bani İsraile fil kitab." O kitapta İsrail oğullarına, oğulları aleyhinde şu hükmü koyduk: "Le tufsidunne fil ardı marrateyni." Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız. "Ve le ta'lunne uluven kebira." Ve çok da büyüyeceksiniz. İki kere fesat çıkaracaksınız ve çok da büyüyeceksiniz. فَاِذَا جَاءَ وَعَدُوا اُولَاهُمَا. O fesattan birincisi geldiği zaman, بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ اِبَادًا لَنَا. Üzerinize kullarımızı gönderdik. İşte Buhtun Nasr. وَلِي بَأْسٍ شَد۪يدٍ. Çok güçlü. فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ. Evlerin aralarına kadar girip kim var kim yok çıkardılar oradan. Hiç kimseyi bırakmadılar. وَكَانَ وَعَدًا مَفُولًا. Yerine getirilmiş bir söz oldu. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Sonra bir kere daha size bir fırsat verdik. Yani bu birinci sürgün. Diğerlerine karşı. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَنْوَالٍ وَبَن۪ينَ. Mal ve çoluk çocukla sizi destekledik. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا. Askeri yönden de çok daha güçlü hale getirdik, daha çok. İn ahsentum ahsentum. İyilik yaparsanız iyiliği yapmış olursunuz diye enfüsüküm, kendinize. Ve in esaetum felaha. Kötülük yaparsanız kendi aleyhinize olur. Fe izâ câe vâdül âhireh. İkinci sözün zamanı gelince, liyesû'u vücûhekum. Yüzünüz kara olsun. Ve liyedhulul mescide kemâ dehalû evvele marre. İlk girdikleri gibi o mescide girsinler. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْب۪يرًا. Ve hakimiyet kurdukları her şeyi tamamen tahrip etsinler, yakıp yıksınlar. Şimdi hakimiyet kurdukları her şeyi taruma etsinler dediği zaman şehirde hiçbir şeyi bırakmamış oluyorlar. Dolayısıyla bu ayet, yani iki kere Kudüs'ün yıkıldığından bahsediliyor. Aslında üçüncü, dördüncü onlar da olur. وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا diyor Allah-u Teala. Tekrar şımarırsanız tekrar aynı cezayı çekersiniz diye Cenab-ı Hakk'ın tehdidi hala devam ediyor. Birincisi işte Babil sürgününe sebep olan olaylardır. İkincisi de 70 yılında Romalıların gelip Kudüs'e girerek orayı yıkmış olmaları. Şimdi eski Beyt-i Makdis'ten sadece ağlama duvarı duruyor. Onun dışındaki her taraf yıkılmış vaziyette. Şimdi bunu, bu ön bilgiden sonra tekrar Bakara 257'ye gelirsek, 259'a, yıkılmış şey Kudüs, Üzeyr Aleyhisselam diğerleriyle beraber sürgüne gitmiş. Bir fırsatını bulup buraya gelmiş işte 40 yaşlarında. Yani 40 yaşlar olması önemli çünkü insanın güçlü kuvvetli olduğu bir yaştır. Daha ileri yaşlarda biraz daha zor olur oralara gelmek. Oraya tek başına geliyor. Çünkü kaçıyor da geliyor. Çoluk çocuğu bir şeysi falan yok. Onlar herkes sürgünde. Tek başına olması da kaçtığının bir delili olur. قَالَ اَنَّا يُحْيَ هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا diyor. Allah burayı ölümünden sonra nereden diriltecek? Bitmiş artık Kudüs diyor. Bitmiş. Mümkün değil bu şehir bir daha ayağa kalksın. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. Allah hemen orada onu 100 yıl ölü olarak bıraktı. Sonra tekrar diriltti ve kaldırdı. Galekem lebist. Ne kadar kaldın diye sordu. Gale lebist yevmen ev ba'da yevm. Dedi ki herhalde bir gün kalmışımdır ya da daha az. Çünkü uyuyanla ölen aynı. Uyuyan kişi uykuda geçen sürenin farkına varmadığı gibi ölen kişi de ölümde geçen sürenin farkına varmaz. Hatta hani şeyde Kamer suresinde olacak. Estağfirullah ve ma emru saati illa kelamhin bil basar. Ya da kelamhil basar. İki ayrı ayet var. O kıyamet olayı bir göz açıp kapayıncaya kadardır. Gözünü yumdun açtın işte. Arada da geçen sürenin farkında değilsin. İster Adem Aleyhisselam olsun, ister en son ölen olsun, fark etmiyor. İşte burada da 100 sene Hüseyin Aleyhisselam Allahü Teala ölü bırakıyor. Ondan sonra diriltiyor tekrar. Ne kadar kaldın diye soruyor. O da bir gün ya da daha az. Neye bakıyor? Güneşe bakıyor. İşte güneş şuradaydı, buraya gelmiş demek ki işte bu kadar, birkaç saat. Unutmuyor çünkü onların ölürken olacağını. İnsan ölürken ne yaptığını da unutmaz. Veda haccında bir Müslüman atından düşüyor, Arafat'ta başı yarılarak ölüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunu yıkayın. Koku sürmeyin, başını ve ayaklarını da açıkta bırakarak kefenleyin. Yarın ahirette lebbeyk diyerek kalkacaktır. Çünkü o öldüğünü bilmiyor. Arafat'ta vakfede olduğunu düşünüyor. O uyumuş, uyanmış, tamamen lebbeyk diyecek. Sonra bakacak her şey değişmiş. Onun için de hadis-i şerifte vardır, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz diye. İşte burada da Üzeyr Aleyhisselam da öldükten sonranın bir dirilmenin bir örneği. Diyor ki Allahü Teala belle bistemiyete am, sen burada 100 yıl kaldın diyor. Şimdi 100 yıl kaldığını kendisinin de test etmesi gerekir. فَنْظُرْ اِلٰى اِلٰى تَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ مِتَسَنَّ. Ama sen bir yüzyıl kaldın ama yiyeceğine içeceğine bak. Sanki onlar hiç yıllanmamış, üzerinden yıl geçmemiş. Yani hiç bayatlamamış. İşte üzüm almış, sıkmış, bir kısmını içmiş. Duruyor. Normalde ekşimesi, şaraba dönüşmesi lazım ama hiçbir şey olmamış. Taze incir koparmış olduğu gibi duruyor. Vanzur ila himarik. Şimdi şeyine bak. Ve lineceleke ayeten linnas. Seni insanlara bir ayet yapmak için. Ayet nedir? Mucize. Mucizedir. Senin kendini insanlara mucize yapacağım. Mucize kimin için olur? Nebiler için olur değil mi? O zaman demek ki bu zat nebi olması gerekiyor. Şu insanlara mucize olacaksın. Şimdi kalkıyor. Bakıyor ki şey yapılmış. Kudüs yeniden inşa edilmiş. Tabii anlıyor onu. Allah Allah. Hani taş üstüne taş yoktu. Kudüs yeniden inşa edilmiş. O zaman demek ki uzunca bir süre kalmışım. Eşeğine bak diyor. Keyfe nunşizu venzur ilel izam. Kemiklere baksana etrafında. Eşek çoktan ölmüş. Kemik parçacıkları var. Bak şu kemiklere. Keyfe nunşizu. Onları nasıl böyle kaldırıyoruz yukarıya doğru? Bir iskelet olarak sümme neksuha lahma, nasıl ona et giydiriyoruz bir gör. Şey de öyledir yani ana rahminde de önce kemikler yaratılır sonra et. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ Her şey onun için ortaya çıkınca قَالَ عَلَمَا اَنَّ اللّٰهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Dedi ki ben çok iyi biliyorum. Allah her şeye bir ölçü koymuş demek ki. Tamam şimdi iyice öğrendim diyor. Şimdi Tevbe suresinin 30. ayetinde İsa aleyhisselam ve Üzeyr aleyhisselam ikisinden bahsedildi. İsa aleyhisselamın nesi mucizeydi? Kendisi değil mi? Kendisi mucizeydi. Babasız olarak Meryem validemizden doğmuş. Şimdi orada birisi diyebilirdi ki, hatta diyenleri de duyuyoruz. Yani Meryem işte birisiyle evlenmişti, onda hamile kalmıştı. Ama beşikteyken de konuşmuştu insanlarla. Dolayısıyla ona itiraz etseler bile buna itiraz edemeyecekler. Yani İsa aleyhisselamın kendisi mucize. Ondan dolayı Hristiyanlar ona ne dediler? Allah'ın oğlu dediler. Peki Üzeyr aleyhisselamın da kendisi mucize. Değil mi? Nasıl mucize? Kendisinin mucize olması için o halkın eskiden Üzeyr'i tanıyor olması gerekir. O zaman da ömürlerin kısa olmaması gerekiyor demek ki. Şimdi 100 sene kaldıysa 140 yaşında oraya gidiyor. Ama 40 yaşında gidiyor. 140-100 sene diye bir şey yok. 40 yaşında. İhtiyarlama falan yok. Oraya 40 yaşında gelmiş, 40 yaşında gidiyor Kudüs'e. İşte anlatılan hikaye oldukça uygun gözüküyor. Deniyor ki gidiyor oraya kendi evini arıyor. Tabii evlerin tamamı değişmiş ama kendi mahallesini falan arıyor. Bakıyor ki evinin kapısında çok yaşlı bir kadın oturuyor. Gözleri de görmüyor. Diyor ki ben Üzeyr'in evini arıyorum. Evladım diyor. Üzeyr çoktan kayboldu. Öldü mü, yaşıyor mu bilen yok diyor. Ben diyor onların hizmetçisiyim. Diyor ki Üzeyr benim. Ne Üzeyr'i sen genç bir adamsın diyor sesinden. Sonra anlatıyor tabii. Allah Allah. Sonra tanıyanlarla, yaşlılar gelip bunu imtihan ediyor. Peki sen ya tanıyorlar ama acaba birisi, yani onun torunu morunu da olabilir, hani çok benzeyebilir. Soruyorlar, şey yapıyor, ah gerçekten Üzeyr. Ya bu 40 yaşında, 140 yaşında, 140 yaşında olması gereken bir adamdı, bu nasıl oluyor? E diyor ki ben 100, Allah beni 100 sene öldürdü, diriltti. Gerçekten son derece doğru. O zaman onun kendisi, kendinin nebi olduğunun mucizesi olur mu? Tıpkı İsa aleyhisselamın kendi nebiliğine, kendi vücudunun mucize olması gibi. Şimdi İsa aleyhisselama nasıl Allah'ın oğlu dedilerse, buna da ister istemez yani şeyler, işi başka tarafa çekmek isteyenler Allah'ın oğlu derler. Çünkü ikisi de mucize yani kendileri mucize. Buna Yahudiler der, öbürüne de Hristiyanlar der. Şimdi burada bir şey kalıyor. Yahudi tarihinde Ezra, yani bizdeki Üzeyr Ezra, mesela biz İsa diyoruz, onlar ne diyorlar? Cesus diyorlar değil mi? Biz Musa diyoruz, onlar ne diyorlar? Moşe diyorlar. Yani bu telaffuzlarda şeyler olabiliyor, farklılıklar olabilir, önemli değil yani. Dolayısıyla Ezra ile Üzeyr arasında da böyle fazla bir uzaklık yok. Oldukça yakın. Şimdi diyor ki şeyler, Yahudi kaynakları ve dinler tarihçileri diyor ki, o Babil sürgününde Tevrat kaybolmuştu. Ezra onu çeşitli yerlerden bularak yeniden yazdı. Bu yanlış işte. Az önce onun için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bildiniz mi? Tarihi Kur'an'dan üretebiliyorsunuz. İşte bak gördüğünüz gibi. Tarihi Kur'an'dan üretebiliyorsunuz. Ayetler arasında ilişki kurabiliyorsunuz. Peki Üzeyr Aleyhisselam'ın Tevrat'ı yazmış olması değil, Tevrat'ın Üzeyr Aleyhisselam'a inmiş olması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki, canım Tevrat Musa Aleyhisselam'a indi diyeceksiniz değil mi? Hayır. Musa Aleyhisselam'a Tevrat indiğine dair bir tek ayet bulamazsınız Kur'an-ı Kerim'de. Yani şimdi bizim Kur'an'dan ne kadar uzak olduğumuzu görüyor musunuz? Musa Aleyhisselam'a Tevrat indiğine dair tek bir ayet yoktur. Peki ne vardır? Ve ateyna Musel kitab. Musa'ya o kitabı verdik. Tevrat'ın bir bölümüdür Musa Aleyhisselam'a verilen. Tamamı değildir. Orada diğer nebilere verilenler de birikmiş, Tevrat'ı oluşturmuştur. Ama o Tevrat Üzeyr Aleyhisselam, yani bu tarihçiler haklıdır. Üzeyr Aleyhisselam o Tevrat'ı Yahudilere tebliğ etmiştir ama yazdırarak değil, efendim bir takım parçalarını bularak değil, ezberinden kelimesi doğru olabilir. Çünkü bir Rasul'e indiği zaman, yazdırdığı zaman insanlar onu ezber diyebilirler. Ama falan yerden parçaları bulmuş, yazdırmış, bu yanlış. Peki niye yanlış diyorsunuz bu kadar kesin derseniz, hemen ben de derim size sesinizi kesin de En'am suresinin 83. ayetini açın derim. (Gülüyor) 137. sayfa. Keşke Müslümanlar şu Kur'an-ı Kerim'i bir keşfedebilseler. Ah. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle ilk karşılaşması anlatıldıktan sonra 83'te وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَٰهِمَ عَلَى قَوْمِهِ. Yani o yukarıdaki kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetimiz, delilimizdir diyor. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ. Emrettiğimiz kişinin derecelerini yükseltiriz. وَاِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ. Allah doğru karar verir ve bilir. Yani hak eden kişi yükselir. İbrahim Aleyhisselam da hak etmiştir. Şimdi وَبَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ. Şimdi yukarıda İbrahim Aleyhisselam geçti. İbrahim, bak sayın bakalım. İbrahim bir. İshak ve Yakub'u ona verdik. Etti üç. Kullen hedeyne, hepsine doğruyu gösterdik. Ve Nuhan hedeyna min kabl. İbrahim'den önce de Nuh'a doğru yolu göstermişti. Kaç etti? 4. Ve min zürriyetihi, İbrahim'in soyundan Davud'a ve Süleyman'a ve Eyyub'a ve Yusuf'a ve Musa ve Harun. Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, hepsi İbrahim'in soyundandır. Ve kedalike nezil muhsinin, işte muhsinlere böyle mükafat veririz. Yani samimi davranışta bulunanları böyle mükafatlandırır. Sadece kendisi değil, soyu bile böyle şad olur. Cenab-ı Hak bizlere de nasip eylesin. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas, kaç olmuştu az önce? 10. Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas. 14. Ha. Şimdi bunlar da İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan. Kullun minas salihin, hepsi iyilerdendir. Ve İsmail ve Yesa, İsmail Aleyhisselam da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedesine kadar geldi değil mi İsmail Aleyhisselam? Ve Yesa ve Yunus, işte buradan 17 mi? Yok 18 olacak. Ha ve Lut'a, Lut da var 4 tane burada. 18 oldu, tamam. Şimdi en yukarıda Nuh Aleyhisselam, en aşağıda İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam. Ortada kalıyor İbrahim Aleyhisselam. Ben tarih olarak diyorum. Tarih olarak en eski Nuh Aleyhisselam, bize en yakın olan da burada sayılan isimlerden İsa Aleyhisselam. Tabi İsmail Aleyhisselam da var orada ama İsmail Aleyhisselam ondan eski. Diyor ki burada ve kullen faddalna alel alemin, bunların hepsini kendi çağdaşlarının üzerine bir fazilete sahip kıldık. Üstün kıldık yani. Ve min abaihim, bunların babalarından Nuh Aleyhisselam'ın babaları kime kadar çıkar? Adem Aleyhisselam'a kadar çıkar değil mi? Ve zürriyatihim, soylarından nereye kadar gelir? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelir. İsmail Aleyhisselam'ın torunu değil mi? Ondan sonra ve ihvanihim, kardeşlerinden yanlara doğru. Ve işte beynahum, onları seçtik ve hedeynahum ila sıratin müstakim, doğru bir yola yönlendirdik. Şimdi burada kaç tane nebiye ismen atıfta bulundu? 18. Kaç tanesine işaret edildi? Tamamına değil mi? Adem Aleyhisselam'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar ne kadar nebi varsa hepsine işaret edildi mi? Şimdi bakın ne diyor. Şimdi bunların arasında Üzeyr Aleyhisselam da var mıdır? Mecburen olacak değil mi? Başka çare yok. Çünkü Allah kendisinde mucize yaptı diyor. O da bunun nebi olduğunun bir delilidir. Niye Üzeyr diyorsanız, işte kendisi, kendi vücudu delil olan sadece ikinci bir kişi var. O da kim? İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam da yan yana zikrediliyorsa, vücudu delilse başka çaresi yok. Mutlaka Üzeyr Aleyhisselam olacak. Çünkü Üzeyr ismi orada geçiyorsa öbür tarafta da ona işaret var. Bakın Kur'an bir yerde açık, öbür tarafta ne yapıyor? Örneğiyle açıklıyor değil mi? Detaylı bir açıklama yapıyor. Ama ayetler arası ilişkiyi kurdun mu o ismi de oradan çıkarırsın. Artık tarihlere bakmaya gerek yok. Ama tarihle de irtibatı kurdun mu işte daha da güzelleşiyor. Ondan sonra ne diyor? Tamam güzel de Tevrat'ı nereden aldı Üzeyr Aleyhisselam diye soracaksınız değil mi? Yani Tevrat Üzeyr Aleyhisselam'a indirilmiştir dedik. ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ, bu Allah'ın gösterdiği yoldur ki يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, kullarından seçtikleri kişileri bu yola yönlendirir. وَلَوْ اَشْرَكُوا, bu nebiler şirke düşselerdi Muhammed Aleyhisselam'a kadar, لَحَبِدَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yaptıkları yok olur giderdi. O zaman bu nebiler içerisinde masum olan var mıymış? Hiçbir tanesi masum değil. Herkes bizim gibi imtihana tabi. Şimdi şuna dikkat edin. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَت۪ينَهُمُ الْكِتَابِ, onlar, kim onlar dediği? Bütün nebiler değil mi? اَلَّذ۪ينَ اَت۪ينَهُمُ الْكِتَابِ, kendilerine kitap verdiğimiz kişilerdir. Üzeyr Aleyhisselam Tevrat'ın oluşmasından sonra nebi olduğuna göre ona hangi kitabı vermiş olacak Allah? Tevrat'ı verecek. Yeni bir kitap vermesine gerek yok ki. Zaten bu Kur'an da Nuh Aleyhisselam'a indirilen kitabın aynısı. Allahü Teala Şura Suresi'nin 13. ayetinde ne diyor? Şer'a aleykum min dini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a neyi emrettiyse sizin için bu dinin şeriatı yaptı. Buymuş. Nuh'a da kitap verdiğini söyledi mi burada? Bak ulaikellezine ateynehumul kitap, kendilerine verdiğimiz kitap verdiğimiz kişilerdir. O zaman kaç tane nebiye kitap inmiş? Tamamına. 4 tane değilmiş değil mi? Ondan sonra başka vel hukme, hüküm yani hikmet verdiğimiz. Hepsine kitap ve hikmet verilmiş. Hikmet de oradan çıkarılan doğru hükümler demek. Başka ne verilmiş? Ben nübüvvete ve nebilik verilmiştir. O zaman kendine kitap indirilen nebi miymiş, rasul müymüş? Nebiymiş değil mi? O zaman Üzeyr Aleyhisselam da kendi vücudu delil olduğuna göre, insanlar için delil, kendisi için değil. Bak ayeten linnas dediği zaman kendi dışına taşıyor. Leke demiyor, insanlar için diyor. İnsanlar için bunun deliliği ne olur? Mucize olur işte. Gidecek insanlar onun nebi olduğunu kendi vücudundan anlayacaklar. Bunu Allah'tan başka kimse yapamaz diye anlayacaklar ve tamam. O zaman o nebi ise Allah ona da kitap verdiğine göre bu ayette o kitap hangi kitap olacak? Mecburen Tevrat olacak. Başkası yok. Tevrat'ın Tevrat oluştuktan sonra bu olay olmuştur çünkü. فَاِنْ يَكْفُرُوا بِهَا هَا اُولَٰي فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ Eğer bu insanlar diyor, bunu görmezlikten gelirlerse, onu görmezlik etmeyen bir kavmi onun yerine geçiririz diyor. O zaman bunlar görmezlikten gelmeye lüzum yok. Şimdi mesela bakın, bizdeki zavallılığa bakın. Kur'an-ı Azimüşşan'da hiçbir ayette Musa'ya Tevrat'ı verdik ifadesi olmadığı halde bize çocukluğumuzdan beri ne öğretiyorlar? Tevrat Musa'ya. Ve ben hayret ettim mesela gelmeden önce şöyle bir bazı kitaplara baktım, dinler tarihiyle ilgili, başka şeylerle ilgili. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani hiç kimse acaba burada bir yanlışlık var mıdır diye şey yapmıyor. Musa'ya o kitabı verdik diyor ama ondan sonra, şimdi Tevrat'a bakın içerisinde şey vardır. Davud Aleyhisselam'la ilgili, Süleyman Aleyhisselam'la ilgili ve diğer birçok nebilerle ilgili bölümler vardır. Şimdi bir de bizde Tevrat ve İncil nasıl kitap olarak bilinir? Bugün asliyeti duruyor mu? Duruyor. Hiç de tahrif, sizin dediğiniz manada tahrif olmuş kitaplar değildir onlar. Tamam, ispat da diyeceksin. Demeniz için söylüyorum zaten bunu. Tevrat ve İncil bugün tahrif olmuş kitap değildir. Yani bizim anladığımız manada bir tahriflik yoktur. Zaten tahrif ne demektir biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yuharrifûnel kelime amma vâdi'ihi diye ayetler geçer. Orada anlam kaydırmak demektir. Kelimelerin anlamını sağa sola kaydırırlar. Onu Yahudiler yapıyordu. Şimdi dik alasını Müslümanlar yapıyor. Yani ayetlerin anlamında her derste bunu anlatıyoruz. Örnek vermeye gerek yok. Ayetlerin anlamını sağa sola çekerek bunun dik alasını Müslümanlar yapıyor. Eğer tahrif oysa Kur'an-ı Kerim'de tahrif edilmiştir. Yani anlamı başka tarafa çekilmiştir. Ama kelimeleri olduğu gibi durur. Şimdi Yunus Aleyhisselam Allah'ın nebisi olduğuna göre, Allah bütün nebilerine kitap ve hikmet verdiğine göre ona verdiği kitap tabii ki Tevrat olacaktır. Şey Yunus yanlış söyledim. Üzeyr Aleyhisselam. İyi ki söyledin yoksa kaybolacaktı. Üzeyr Aleyhisselam. Yok Tevrat. Şimdi niye Tevrat dediğimi biraz sonra göreceksin. İncil ve Tevrat tahrif olmamıştır. Şimdi ayetlerini okuyacağım size. Yani bize öğretildiği manada tahrif olmamıştır. Şimdi bize öğretildiği anlamda, yani asliyeti duruyor bunların. Şeye bakın, Maide 15. ayeti açalım lütfen. Tabi saatin durumuna göre konuşacağız. Bakın burada Allah ne diyor? Celle Celaluhu. 109. sayfa. Ya ehlel kitap. Bunlar kim oluyor? Yahudi ve Hristiyanlar. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا Size elçimiz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ Sizin için ortaya koyuyor. كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Sizdeki kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi, olan şey gizlenir değil mi? Olmayan gizlenir mi? Elinde olacak ki gizlesin. Gizlediğiniz birçok şeyi ortaya koyuyor. O zaman Tevrat'ta ve İncil, bugünkü Tevrat'a ve İncil'e baktığınız zaman Kur'an'daki ayetlerin büyük bir bölümünü bulabiliyor musunuz? O zaman o gerçek Tevrat'ı ve İncil'i gizlemişler demek ki değil mi ayette? Gizlemişler. Kethiran mimma kuntum tuhfune minel kitab. Peki ve afu an kethir birçoğunu da affediyor yani açıklamıyor. Gene sizde var. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ Size Allah'tan bir nur, her şeyi açıklayan kitap gelmiştir. Geçen sene Göttingen diye bir şehir var Almanya'da. Orada Goethe Üniversitesi var. O üniversiteye gittim. Orada çok iyi karşıladılar. Yani adeta törenle karşıladılar. Ondan sonra çok güzel de misafir ettiler. Yani çok iyi ilgi gösterdiler. Evangelistlerin fakültesine gitmiştim. Orada gençlerle epeyce bir sohbet ettik. Yani böyle yardımcı doçent seviyesine kadar olanlarla. Son derece mutlu oldular. Bu anlattıklarım şey onları son derece mutlu etti. Dedim ki gelin Tevrat, İncil ve Kur'an'ı karşılaştırmalı olarak okuyalım. Oo, ne kadar güzel olur dediler. Şimdi hocaları orada değildi. Hocaları geldi. Ona söyleyince fena halde bozuldu. Her sene onları heyet halinde vakfa getirirdi. Duyuyorum geliyormuş, hiç bize uğramadan gidiyor. Şimdi aslında biliyorlar yani, bilmiyor değiller. Dolayısıyla şimdi, bakın Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde o tarif edilmiştir diye bir ifade yok. Onu biz kendi kafamızdan tarif ediyoruz. Kur'an-ı Kerim tasdik edici olarak geliyorsa, musaddikan değil mi? Tasdik edici geliyorsa demek olacak ki tasdik etsin. Ben mesela çok söylemişimdir. Getirin bir birlikte okuyalım. Hiç duymazlıktan gelmişlerdir. Asıl diyalog o tabii. Asıl diyalog o. Hatta Katolik Kilisesi'ne de bir mektup vermiştik. Ben hani buradan Roma'ya gittiğim zaman kendi kendime dedim ki yani Allahü Teala bana yarın diyecek. Sen gittin Katolik Kilisesi'ne. Ne tebliğ yaptın diyecek değil mi? Onun için ben bir mektup yazdım burada. O mektup bizim sitemizde vardır. İşte gittik orada Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi'nin dekanı bir akşam yemeği sırasında böyle bir yarın gideceğiz Vatikan'a ben bir mektup vereceğim dedim. Nedir, ne yazdın? İşte bunun altına ben de imza atarım dedi. Aldı oradan. Kendisi gece sabaha kadar mektup üzerinde çalıştı. Çok güzel bir metin ortaya çıkardı. Öyle şey yok. Ben özellikle baktım yoksa altına imza atmayacaktım. Öyle bir saygı maygı ifadesi yok. Sadece resmi ifadeler vardı. O kadar. Başka bir şey yok. İmzayı attık. Ertesi gün götürdük. Jean-Louis Pierre Turan'a orada işte Diyalog Kurulu Başkanı olan kişi, Vatikan Başbakanı. Orada dedim ki ona, diyalog, hani şöyle söyledi, siz Kur'an'a uyarsanız sizinle diyalog olmaz dedi. Açıkça söyledi. Yani. Ben de dedim, sen ne konuşuyorsun? Kur'an'a uymazsak bizimle diyalog yapamazsın dedim. Epeyce ayet okudum. Sonra tabii canım dedi. Elbette ne demek yani sizinle diyalog yapmayıp da kiminle yapacağız? İşte kızım da o zaman beraberdi şimdiden bakıyor. Aynı beraber gitmiştik. Sizinle diyalog yapmayıp da kiminle yapacağız? Dedi. Ve sonra anlattım dedim ki bakın. Diyalog akşam bize gelin. Çay içelim, birlikte laklak ederiz. Böyle diyalog olmaz. Diyalog gerçekçi manada olur. Ve yazıyı verdim. Bak dedim burada yazılanları görüyorsun. Gelin Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı, hatta insanların kutsal metin dediği ne kadar metin varsa yeryüzünde, Vedalar olsun, Ginzalar olsun, Gatalar olsun, hangisi olursa olsun. Hepsini bir araya getirelim, birlikte okuyalım. Bir de fıtratı da alalım. Yani Allah'ın yarattığı kainatı. Biliyorsunuz, ya o yazıda var yani. Bugün bütün dengeler bozulmuştur. Böylece dengeyi kurup denge çağına ulaşalım hep birlikte. Okudu tabii çok etkilendi. Ben size mutlaka cevap vereceğim dedi. İşte hala bekliyoruz. Şimdi hani siz insanlara sizin kitabınız bozulmuştur, bizimkisi sağlamdır diye gittiğiniz zaman bu olmaz. Yani madem Kur'an-ı Kerim tasdikten bahsediyor değil mi? Kur'an tasdik ettiği kitaba sen nasıl bizim geleneksel manada tahrif edilmiş diyeceksin? Tekrar ediyorum ben, anlamı kaydırılmış manasında denmez biliyorsunuz bize tahrif. Aslı kalmamış. Bakın bu ayet açıkça söylüyor, diyor ki işte size Resulüm geldi. Gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Birçoğunu da affediyor diyor. Demek ki ellerinde var. Ve sayfayı çevirin. Hatta iki tane sayfa çevirin. Orada bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yok bir sayfa daha. Üç sayfa çevireceğiz. Resul 44. ayet. Şey pardon 43. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zina eden iki tane Yahudi getiriliyor. Ya Muhammed bunların cezasını ver diye. O zaman bu ayet iniyor. Diyor ki ve keyfe yuhakkimunek? Bunlar seni nasıl hakem tayin ediyorlar ki diyor. İnanmıyorlar sana. Ve indehumut tevrah. Yanlarında Tevrat var. Bakın şimdi şey diyor ki, dinler tarihçileri diyor ki, yok Tevrat diyorlar. O sürgünde kayboldu, bir daha da asır nüshası ortaya çıkmadı zaten diyorlar. Kardeşim öyle değil. Bak Allah yanınıza Tevrat var diyor değil mi? Yani Resulullah zamanında oradaki Medine'deki Yahudilerin yanında Tevrat'ın olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor mu? Ondan sonra ne diyor? Fîhâ hukmullah. Onun içinde de Allah'ın hükmü var. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ Sonra bu var, ondan yüz çeviriyorlar, sana geliyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Tevrat'ta bunun hükmü nedir diyor. Henüz Kur'an-ı Kerim'de şeyle ilgili, zina ile ilgili bir hüküm inmemiş. Zaten az önce okuduğumuz 90. ayette de, yani En'am suresi 90. ayette zaten Allah-u Teala diyor ki, 89'da diyor, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَيْنَاهُمْ فَبِهُدَاهُ مُكْتَدِهِ Yol gösterdiğimiz kişilerdir onlar. Sen onların yoluna uy diyor. Yani Tevrat'a uy, bulduğun zaman İncil'e uy. Bu emri Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Dolayısıyla Kur'an'dan bir hüküm gelinceye kadar ona uyma mecburiyeti var. Bu Mekke'de verilen bir emirdir. Onun için ne yapıyor Resulullah? Hadi bakalım Tevrat'ta ne var? Hep beraber gidiyorlar. Beyt-i Makdis Beyt-i Midras'a. Midras kelimesi bizim medrese var ya. Aynı kökten. Beyt-i Midras. Yani Tevrat eğitiminin yapıldığı yer. Oraya gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Selam'la birlikte o gidiyorlar. Diyor ki size Tevrat'ı indiren Allah hakkı için bize doğru söyleyin. Tevrat'ta rejimin hükmü nedir? Zinanın hükmü nedir? Orada diyorlar ki, orada bir genç birisi diyor ki, ya Muhammed eğer bu yemini verdirmeseydin söylemezdin. Bizde zinanın hükmü rejimdir diyor. Peki nasıl değiştirdiniz? Diyor ki, işte zamanında fakirler, zayıf insanlar zina ettiği zaman rejim uyguladık. İtibarlı kişiler ettiği zaman uygulamadık. Millet isyan etti, bu defa orta bir yol bulduk. Herkesin yüzünü karartıyor, eşeğe ters bindirip gezdiriyoruz, böyle oldu. O da diyor ki, ya Rabbi bunlar senin hükmünü öldürmüşler. Ben bunu ilk defa ihya eden kişi olacağım ve diyor rejim ettiriyor. Ne zamana kadar? Kur'an-ı Kerim'in Nisa 15-16. Ayetler inip kadınlar için ev hapsi, kadın ve erkekler için ayıplama gelinceye kadar. Daha sonra da yüzdeğene iniyor ve son şekli alınıyor, daha kolaylaştırılıyor. Şimdi dolayısıyla Tevrat kaybolmuş değil ama gizlemişlerdir. Bugün hala gizli. Bakın ayet-i kerimenin şahitliğiyle hala gizlidir. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Anlatılan hikayelerle de karşılaştırdığımız zaman Üzeyr Aleyhisselam'a bunların Allah'ın oğlu demiş olmaları İsa Aleyhisselam karşılaştırmasıyla normal değil mi? İsa Aleyhisselam da zaten İsrailoğullarına nebi olarak gelmiştir. O da İsrailoğullarına gelmiştir. Ali İmran 48'i açarsak inşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Tamam, 48-49, doğru hatırlamışım. Şimdi Allahü Teala ve yuallimuhul kitap, İsa Aleyhisselam'a kitap yani yazmayı öğretiyor. Vel hikmet, hikmeti öğretiyor. Ve Tevrat'e Tevrat'ı öğretiyor. Tevrat'ı indirmiyor, öğretiyor. Demek ki İsa Aleyhisselam zamanında Tevrat vardı zaten. İsa Aleyhisselam gelince o sürgünden çok sonra geliyor İsa Aleyhisselam, Babil sürgününden. وَالْاِنْجِلِ ve İncil'i öğretiyor. İncil'i zaten indirdiğine dair başka ayet-i kerimeler var. وَرَسُولًا اِلَى بَنِي اِسْرَائِلِ İsrailoğullarına elçi. Kim? İsa Aleyhisselam. O zaman İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diyenler aslında İsrailoğullarından. Peki ona babasız dünyaya geldiği için, çocukken beşikte konuştuğu için Allah'ın oğlu diyen, 100 sene ölü olarak bekleyip, akranları 140 yaşındayken şehre 40 yaşında gelen bir adama ne demez ki? Demez mi Allah'ın oğlu? Bakın yani o kafa burada da aynı şekilde şey yapar. Şimdi ayetleri birleştirdiğiniz zaman sistem oturuyor mu oturmuyor mu? Benim zihnimde oturuyor, sizi bilmem. Yani sizi zorlamıyorum evet demeyi. Hayır da diyebilirsiniz. Peki böylece bu dersimizi ilk arasını veriyoruz. İnşallah şeyden sonra devam ederiz.